Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımızda huzurlarınızdayız efendim. İmam Gazali Hazretleri'nin Mükâşefetül Kulûb, Kalplerin Keşfi isimli eserinden okumalarımız devam ediyor. (37) Bölüm. Mahlukat arasında verilecek hüküm. Sahabilerden Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur: Müflis kimdir bilir misiniz? Biz aramızda müflis, parası pulu ve malı kalmamış kimsedir ya Resulallah diye cevap verdik. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: Ümmetimin asıl müflisi kıyamet günü Allah'ın huzuruna namaz, oruç ve zekat ile geldiği halde felana küfrettiği, filana iftira ettiği, berikinin malını yediği, ötekinin kanını döktüğü ve bir başkasını dövdüğü ortaya çıktığı için yaptığı iyiliklerin bir kısmı felana, öbür kısmı filana verilen ve borçları karşılanmadan iyiliği bittiği takdirde hak sahiplerinin günahları kendisine devredilerek böylelikle cehenneme atılan kimsedir. Böyle bir hesaplaşma gününde başına gelecekleri şöyle bir düşün. Çünkü riyadan ve şeytanın öbür tuzaklarından kurtulmuş bir iyiliğin pek yok. Buna rağmen uzun bir süre içinde şeytan tuzaklarından ve riyadan kurtulabilmiş bir iyiliğin sahibi olursan, onun başına da haksızlık ettiğin kimseler üşüşür ve onu hemencecik elinden alırlar. Kendini doğru yoldan ayırmayarak, devamlı olarak gündüz oruç tutsan ve geceleri de namaz kılsan bile, hemen hemen her gün bütün iyi amellerini silip götürecek kadar dedikodu yaptığını görürsün. Yediğin haramın haram mı helal mi olduğu kesinleşmemiş davranışların ve ibadetlerdeki kusurların ne olacak? Boynuzsuz hayvandan hak alınarak boynuzluğa verilecek olan ince hesap günü haksızlıktan kurtulmayı nasıl umabilirsin? Sahabilerden Ebu Zer der ki, bir gün Peygamber Efendimiz boynuz boynuza dövüşen iki koç gözüne ilişti bana dönerek. Ey Ebu Zer, şu koçların ne üzerine boynuzlaştıklarını biliyor musun diye sordu. Ben hayır bilmiyorum ya Resulallah diye cevap verdim. O da bana dedi ki, fakat Allah bu kavganın sebebini biliyor ve kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Ebu Hureyre, yeryüzünde kımıldayan bütün canlılar ve uçan bütün kuşlar sizin gibi birer ümmettirler mealindeki ayet hakkında şöyle der: Hayvanlar ve kuşlar da dahil olmak üzere bütün canlılar kıyamet günü yeniden diriltilerek bir araya toplanır ve boynuzsuz koyunun hakkını boynuzlu koyundan alacak derecedeki hassas ilahi adalet bütün canlılara uygulanır. Bundan sonra Allah hayvanlara ve kuşlara şimdi toprak olun diye emir buyurur. İşte o sırada önlerindeki azabı apaçık gören kafirler, keşke ben de toprak olaydım diyeceklerdir. Ve hey zavallı, o gün al eline defterlerinin uzun yorgunluklar pahasına işlemiş olduğun iyilikler sayfasını boş görüp, nerede benim yapmış olduğum iyilikler diye sorunca, onlar haksızlık ettiklerin kimselerin defterlerine nakledildi cevabını alınca, ve bir ömür boyu nefsinin arzularına karşı direnerek kaçındığın günahlar ile amel defterinin kötülük sayfalarını dopdolu görüp, ''Ya Rabbi, bunlar benim hiç işlemediğim kötülüklerdir.'' deyince, ''Bunlar dedikodusunu yaptığın, küfrettiğin, haklarında kötülük kurduğun, alışverişte, komşulukta, karşılıkla konuşurken, tartışırken, ders çalışırken, İlmi araştırma yaparken veya başka herhangi bir ortak münasebet esnasında aldattığın, hakkını yediğin kimselerin günahlarıdır diye cevap alınca halin ne olacak? İbn-i Mesud radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, şeytan İslam aleminde puta taptırmaktan ümidini kesmiştir. Fakat daha hafif düşüklüklere düşmenizi yeterli görecektir ki onlar da zulümlerdir. Buna göre elinizden geldiği kadar zulümden sakınınız. Çünkü kul kıyamet günü dağ kadar ibadet ile Allah'ın huzuruna varır ve bu ibadetlerin kendisini cehennemlik olmaktan kurtarmaya yeterli olduğunu, fakat orada biri çıka gelerek ''Ya Rabbi, bu adam bana karşı falan haksızlığı işledi.'' deyince Yüce Allah Celle Celaluhu de ''O halde ondan şu iyiliği sil.'' diye buyurur böyle böyle defteri silinerek sonunda hiçbir iyiliği kalmaz. Bu durum şuna benzer. Bir yolcu kafilesi düşünün, kıraç bir yerde konaklamışlar, yanlarında yakacak bir şeyleri yok. Fakat yolcular dört bir yana dağılarak odun toplamışlar ve çok geçmeden bir araya gelince ortaya bir yığın odun çıkarak ateş yakmışlar. İşte günahların birikmesi de böyle olur. Estaizu billah. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sümme innekum yevmel kıyameti inde rabbikum tehtesimun. Sen de onlar da öleceksiniz. Sonra hepiniz kıyamet günü aranızdaki davalar ile ilgili olarak duruşmaya çıkacaksınız. Mealindeki ayetin indiği zaman sahabilerden Zübeyir radıyallahu anh, ya Resulallah, birbirimizi ilgilendiren günahlar yeniden dava konusu mu edilecek diye sordu. Efendimiz aleyhisselam ona, tabii, her haklıya hakkı geri verilmek üzere aranızdaki meseleler yeniden dava konusu edilecek diye cevap verdi. Bunun üzerine Zübeyir radıyallahu anh, vallahi bu çok çetin bir iş dedi. Sen de yanlış atılan bir tek adıma bile göz yumulmayan, haksız yere atılan bir tek tokada veya söylenen bir kelimelik söze bile müsamaha gösterilmeyerek mazlumun hakkı zalimden alınan günün önemini iyi kavra. Sahabilerden Hazreti Enes der ki, bir gün Peygamber Efendimizin şöyle dediğini duydum. Allah bütün insanları çırılçıplak ve toprağa bulaşmış halde yeniden dirilterek mahşerde toplar. Sonra hem yakından ve hem de uzaktan duyulan bir ses ile şöyle seslenir. Ben hem sultan hem de hakimim. Cennetlik bir kimse üzerinde cehennemlik birinin hakkı varsa bu hak cehennemliğe verilmeden kendisi cennete giremez. Buna karşılık cehennemlik birinde cennetlik birinin hakkı varsa ben de bu hakkı cehennemlikten alıp cennetliğe vermedikçe o cehenneme girmez. Bu haksızlık isterse bir tokat olsun. Biz Peygamber Efendimiz'e nasıl olur? Bizler çırılçıplak ve toz toprak içinde yani başka hiçbir şeyimiz olmaksızın mahşere gideceğiz diye sorduk. Peygamber Efendimiz bize hak alışverişi iyilikler ve kötülükler ile olacak diye cevap verdi. Ey Allah'ın kulları! Başkalarının mallarına el koyarak, ırzlarına saldırarak, kalplerini kırarak ve onlarla kurduğunuz münasebetler sırasında kötü huyluluk göstererek kullara haksızlık etmekten sakınınız. Çünkü sırf Allah ile kul arasında kalan günahların affedilmesi çabuk olur. Üzerinde kul hakkı bulunup yaptıklarına tevbe etmesine rağmen hak sahiplerinden helallik almak imkanı bulamayanlar, hakların sahiplerine verileceği güne hazırlık olmak üzere iyi amel işlemeyi artırmalı. Sırf Allah'ın bileceği, Allah ile kul arasında kalan iyilikler işlemeye eksiksiz bir ihlas ile devam etmelidir. Böylelikle o kimsenin Allah'ın yakınlığını kazanarak, onun haksızlığa uğrayanların isteklerini karşılamak üzere sevdiği kullar hesabına ayırdığı bağışlardan pay almaya nail olması umulabilir. Nitekim sahabilerden Hazreti Enes der ki, bir gün Peygamber Efendimiz ile birlikte otururken bir ara azı dişleri görünecek şekilde onun güldüğünü gördük. Hazreti Ömer, ya Resulallah, anam babam sana feda olsun, niye güldün diye sordu. Peygamber Efendimiz aleyhisselam şu cevabı verdi. Ümmetimden iki kişi Allah'ın huzurunda diz çöktü ve biri, ya Rabbi, bu kardeşimden hakkımı al dedi. Yüce Allah da ötekine, kardeşinin hakkını kendisine ver diye buyurdu. Verecekli adam, hiçbir iyi amelim kalmadı dedi. Bunun üzerine Yüce Allah, alacaklıya ne yapacaksın, arkadaşının sana verecek hiçbir iyi ameli kalmadı diye buyurdu. Alacaklı, o halde hakkım kadar günahımı üzerine alsın dedi. Böyle derken Peygamber Efendimiz yaşlı gözlerle, o gün öyle yaman bir gündür ki herkes günahını sırtına yükleyeceği birini arar diye buyurdu. Ve sözlerine şöyle devam etti. Bu arada Allah alacaklı tarafa kaldır başını da cennet bahçelerine bak diye buyurdu. Adam başını kaldırarak, ya Rabbi, altından bir takım yüksek evler ile incilerle bezenmiş şehirler görüyorum. Bunlar acaba hangi peygambere veya hangi sıddıka yahut hangi şehide ayrıldı der. Ulu Allah, bu gördüğün ev ve köşkler bana bedelini ödeyenlere verilecek diye buyurdu. alacaklı adam, "Ya Rabbi, onların bedelini sana kim ödeyebilir?" dedi. "Sen verebilirsin," diye buyurdu Allah Teala. "Nedir o bedel?" diye sordu. "Arkadaşına hakkını bağışlaman," diye buyurdu. Bunun üzerine alacaklı adam, "Ya Rabbi, ona hakkımı bağışladım," dedi. Allah Teala da alacaklıya, "O halde onun elinden tut ve onu cennete götür," diye buyurdu. Sonra Peygamber Efendimiz bize dönerek, "Allah'tan korkun ve aranızda doğan anlaşmazlıkları barışçı yollardan halledin. Görüyorsunuz ki Allah müminlerin arasını bulmaktadır," diye buyurdu. Yukarıdaki hadis, helalliği alınmamış hak sahipleri ile Allah'ın arabuluculuğu sayesinde hesaplaşmanın ancak insanlar arasında uzlaştırıcı olmak ve benzeri gibi ilahi huyları benimsemek ile mümkün olabileceğine dair bir uyarı mahiyetindedir. Şimdi kendi kendine düşün. Eğer kıyamet günü amel defterin haksızlıklardan yana boş çıkarsa veya Allah'ın lütfuna mazhar olup affa uğrar da ebedi saadete erişin kesinleşirse, muhakeme yerinde ne benzersiz bir sevinç ile ayrılırsın, artık rıza elbisesini giymiş, sonrası bedbahtlık olmayan bir saadete ve her an sona erme tehlikesi ile karşı karşıya olmayan bir rahata ulaşmış olacaksın. İşte o zaman sevincinden kalbin yuvasından uçacak gibi atar, yüzün ayın 14'ü gibi ak ve parlak görünüme bürünüverir. O sırada her türlü yükü sırtından indirmiş olmanın rahatlığı içinde, diğer canlılar arasında başı dik olarak yürüyerek çalım satmana, alnında parıldayacak olan mutluluk rüzgarı ile hoşnutluk serinliğinin tazeliğini tasavvur et. Dünyanın başından sonuna kadar gelmiş ve gelecek bütün canlılar sana ve haline bakar, güzellik ve saadetine imrenirler. Melekler etrafında dolaşarak, şehitler huzurunda, "Bu falan oğlu filandır, Allah ondan razı oldu ve onu hoşnut etti, o artık sonrası bedbahtlık olmayan bir saadete kavuştu," derler. Bu mertebeyi dünyada iki yüzlülük, yaltakçılık, yapmacıklık ve süslenip püslenerek insanların kalbinde kazandığın itibardan daha üstün görmüyor musun? Eğer bu mertebenin daha yararlı olduğunun farkında isen, daha doğrusu ikisini birbiriyle mükayese etmenin bile yersiz olduğunu kabul ediyorsan, Allah ile aranda olan münasebetlerini katıksız samimiyet ve iyi niyete dayandırarak o mertebeye ulaşmaya çalış. İyi bilesin ki bu mertebeye ulaşmanın başka çaresi asla yoktur. Maazallah bir de öbür türlü olur da, amel defterinde sana önemsiz gelen fakat Allah katında ağır kabul edilen bir günahının varlığı ortaya çıkarsa ve bu günah yüzünden Allah'ın gazabına uğrar da o sana, "Ey kötü kul, lanet sana, senin ibadetini kabul etmiyorum," derse, bu azarı duyar duymaz hemen yüzün kararır. Allah'ın gazabına uğradığın için melekler de sana gazap ederek, "Bizim ve bütün canlıların laneti üzerine olsun," derler. O zaman azap melekleri Allah'ın gazabına uğradığından dolayı sana karşı duyacakları öfke ile üzerine yürürler. Bütün kabalık, korkunçluk ve ürkütücü görüntüleri ile üstüne çullanırlar. Alnından yakalayarak herkesin gözü önünde seni yüzüstü sürüklemeye başlarlar. Bütün kalabalık yüzünün kararmasına ve perişanlığına seyirci olur. Bu arada sen feryadı basarak, "Ah, ölsem, yok olsam da kurtulsam," dersin. Zebaniler senin bu feryadına bugün bir defa ölüp yok olmayı değil, birçok ölümü imdada çağır diye cevap verirler. Bu arada melekler senin için, "Bu adam filan oğlu filandır. Allah bunun rezilliklerini ve çirkin işlerini ortaya dökerek kirli işleri yüzünden ona lanet etti. Artık o sonrası saadet olmayan bir bedbahtlığa ebediyen mahkum olmuştur," diye herkesin duyacağı bir şekilde seslenirler. Bu acı akıbet dünyada insanlardan gizli olarak yahut başkalarının gözüne girmek için veya onlar kullar nazarında itibarını yitirmekten çekindiğinden dolayı işlediğin bir günah yüzünden başına gelmiş olabilir. dünyanın geçici ve ahirettekine çok daha az olan kalabalığı karşısında utanç verici bir duruma düşmekten çekinip, ahiretin korkunç kalabalığı huzurunda rezil olmaktan korkmaman ne büyük cehalet. Üstelik işin sonunda Allah'ın gazabına maruz kalmak, acı bir azaba çarpılarak zebanilerin elinde cehennemi boylamak da var. İşte ahirette karşılaşacağın durumlar bunlar. Fakat sen tehlikenin farkında bile değilsin. Rabbimiz bu farkındalığı bizlere nasip eylesin ve o dehşetli günlerin dehşetinden bizleri muhafaza buyursun inşallah. ...38. bölüm... Dünya malının kötülüğü beyanı. Ulu Allah buyurur ki, Estaizu billah, Ya eyyühellezine amenu, La tulhikum emvalukum, Ve la evladukum an zikrillah, Ve men yef'al zâlike fe ulaike humul khâsirûn. Ey iman edenler, sizi mallarınız ve çoluk çocuğunuz Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Bunu yapanlar yok mu? İşte asıl hüsrana uğrayanlar onlardır. Yine başka bir ayet-i kerimede Estaizu billah innema emvalukum ve evladukum fitnetun vallahu indehu ecrun azim. Mallarınız ve çoluk çocuğunuz sadece bir fitnedir. Yani imtihan vesilesidir. Büyük mükafat ise Allah'ın katındadır. Demek ki malını ve çoluk çocuğunu Allah katında kazanılacak olan büyük mükafata tercih edenler aldanarak ağır bir zarara uğrayacaklardır. Bu konuyla alakalı yine birkaç ayet-i kerime var ki bunlardan bir tanesi de Estaizu billah Kella innel insane leyatgâ erra'âhü stâne inne ilâ rabbiker rucu'a. Gerçekten insanoğlu kendisini varlıklı görünce azar, oysaki dönüş kesinlikle Rabbinedir. Yine Tekâsür suresinde Estağfirullah Elhâkumut tekâsürû hattâ zürtumul mekâbir. Çoklukla böbürlenmek sizi o derece şaşkınlığa sürükledi ki işi mezarlıkları ziyaret etmeye kadar vardırdınız. Efendimiz Aleyhisselam da şöyle buyurur, servet ve şöhret düşkünlüğü suyun baklayı bitirmesi gibi kalpte münafıklık bitirir, yetiştirir. Servet ve şöhret, varlık ve mevki düşkünlüğünün Müslüman kimsenin dinine verdiği zararı salıverilmiş iki azgın kurt bir koyun sürüsüne veremez. Rivayet edildiğine göre Hazreti Ömer radıyallahu anh, peygamberimizin eşi Hazreti Zeynep binti Cahşe bir gün hazine bağışı olarak bir miktar dünyalık gönderir. Zeynep bu nedir diye sorar, getirenler bunu sana Hazreti Ömer gönderdi diye cevap verirler. Hazreti Zeynep, Allah onun günahlarını affetsin diye Hazreti Ömer'e dua eder. Arkasından eski bir başörtüsünü keserek bir kese yapar, gelen dünyalığı akrabalarına, yakınlarına ve onların yetimlerine bölüştürerek keselere koyar ve sonra da ellerini kaldırarak Allah'ım bu seneden başka bir daha Ömer'in bağışı bana ulaşmasın diye dua eder. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından ilk vefat eden eşi Hazreti Zeynep olur. Rivayet edildiğine göre Emevi hanedanından Müselleme İbni Abdülmelik ölmek üzere bulunan halife Ömer İbni Abdülaziz'in yanına girerek ona ''Ey Emir el-Mü'minin, senden önceki Emevi halifelerinden hiçbirinin yapmadığını yaptın, çoluk çocuğunu parasız pulsuz bıraktın.'' dedi. Halifenin 13 tane çocuğu vardı. Ömer İbni Abdülaziz bu sitemi işitince ''Beni oturtun.'' dedi. Kendisini oturttukları zaman sözü Müsellem'in sistemine getirerek şöyle dedi. Çoluk çocuğuma para pul bırakmadığım şeklindeki sözlerine gelince ben ne onların herhangi bir hakkına engel oldum ne de kendilerine başkalarının hakkını verdim. Benim çocuklarım iki kişiden biridir. Ya Allah'ın emrine uygun yaşarlar, o zaman Allah onlara yeter çünkü o iyilerin koruyucusudur, yahut Allah'ın emirlerine karşı çıkarlar. O zaman da olup bitecek olanlar beni ilgilendirmez. Yüce Rabbimiz bizlere ve evlatlarımıza helal lokma yemeyi, yedirmeyi ve salih insanlardan olmayı nasip eylesin. Değerli dinleyenlerimiz, bugün de bize ayrılan süre burada sona eriyor. Allah'a emanet olunuz efendim. Gününüz, geceniz mübarek olsun.